بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما وعملا وخشية برحمتك يا أرحم الراحمين. Değerli abiler, geçen haftaki dersimizde tevhidin 3 kısmından ikinci olarak saymış olduğumuz rububiyet tevhidi konusunu bitirmiş olduk. İnşallah abiler bugün tevhidin 3 kısmından 3. olarak saymış olduğumuz isim ve sıfatlar tevhidine biiznillahi teala geçmiş olacağız. Abiler, isim ve sıfatlar tevhidinin ne anlama geldiğinden bahsetmeden önce ilk olarak ben şunu söyleyeyim. Aslında bu ele alacağımız isim ve sıfatlar tevhidi ile rububiyet tevhidi arasında aslında hiçbir fark yok abiler. Bakın, tevhidi 3'e ayırdık değil mi? Uluhiyet tevhidi, rububiyet tevhidi, isim ve sıfatlar tevhidi. Uluhiyet tevhidini ilk olarak ele aldık. Sonra ikinci olarak rububiyet tevhidini ele aldık. Bunu geçen hafta biiznillahi teala bitirdik. Şimdi bakın hangi meseleyi ele alacağız? İsim ve sıfatlar tevhidini. Bakın abiler, bizim öğrendiğimiz birkaç dersten beri üzerinde durmuş olduğumuz ve tevhidin ikinci kısmı olarak saymış olduğumuz rububiyet tevhidi ile isim ve sıfatlar tevhidi arasında aslında bir fark yok. Birazdan da zaten inşallah tarifini yaptığımız zaman isim ve sıfatlar tevhidinin göreceğiz ki hakikaten rububiyet tevhidi ile isim ve sıfatlar arasında bir fark yok. Nitekim abiler, hatırlayın, çok önceki dersleri mesela hatırlayalım. Biz tevhidin kısımlarından bahsederken, mesela tevhidin 3 kısmı ayrılmasından bahsederken, bir de demiştik ki mesela selef tarafından mesela gelen rivayetlerde gördüğümüz kadarıyla selefin tevhidi kaça ayırdığını biz söylemiştik. 2'ye ayırdığını söylemiştik mesela. Selef de 2'ye ayırdı tevhidi. Ne diyorlardı? Birincisi neydi? Marifet ve ispat tevhidi. İkincisi talep ve kast tevhidi. Talep ve kast tevhidiyle, talep ve kast tevhidiyle selef neyi kastediyordu abiler? Bizim 3 kısımdan uluhiyet tevhidi dediğimiz şeyi kastediyordu. Talep ve kast tevhidinden. Marifet ve ispat tevhidiyle peki neyi kastediyordu selef? Hem rububiyet tevhidini hem de isim ve sıfatlar tevhidini. Çünkü niye? Aynı çünkü. Aynı. Hani selef 2'ye taksim ediyordu. Marifet ve ispat tevhidi, rububiyet ve isim ve sıfatlarını içeren bir şeydir. Bir de talep ve kast tevhidi, bu da uluhiyet tevhidini içeren bir kısımdır. Yani selef bu şekilde 2'ye ayırıyor. Yani biz buradan da anlıyoruz ki yani demek ki rububiyet tevhidi ile isim ve sıfatlar tevhidi arasında bir fark yok. Dediğim gibi birazdan zaten tarifini yapacağımız zaman bunu göreceğiz inşallah. Peki o zaman burada şimdi şunu soruyoruz. Peki o zaman biz neden, eğer rububiyet tevhidi ile isim ve sıfatlar tevhidi arasında bir fark yoksa, peki niçin rububiyet tevhidinden ayrıymış gibi isim ve sıfatlar tevhidini ayrı ele alıyoruz? Neden dolayı? Niye bunu ayrı bir kısım olarak zikrettik? Neden abiler? Biz zaten bunu ayrı bir kısım olarak zikrederken, tevhidi böyle üç ayırırken tabii ki biz alimlerimize tabi olarak yapıyoruz değil mi bunu? Kafamıza göre yapmıyoruz. O zaman biz şunu sormamız lazım. Niye alimlerimiz manaları aynı olmasına rağmen rububiyet tevhidinden ayrı olarak isim ve sıfatlar tevhidi üçüncü bir kısım olarak ayrı zikretmiş? Niye? Çünkü abiler, birazdan da inşallah bahsedeceğiz. Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları hakkında bir takım batıl görüşler ileri sürülmüş. Yani normalde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve sahabe zamanında normalde isim ve sıfatlar hakkında hak olan bir inanç vardı. İnsanların zihinlerine yerleşik olan bir inanç vardı. Ama onlardan sonra bir takım görüşler zuhur etti bu hak olan görüşe aykırı isim ve sıfatlar noktasında. İşte abiler, alimlerimiz bu hakka aykırı olan isim ve sıfatlarla alakalı batıl olan görüşlere değinmek için bu batıl olan görüşleri insanlara tanıtıp, insanlara öğretip bu görüşlerin batıl görüşler olduğunu şey yapmak için, açıklayabilmek için, buna değinebilmek için ne yapmışlar? İsim ve sıfatlar tevhidini rububiyet tevhidinden ayrı olarak müstakil bir şekilde, bağımsız bir şekilde ayrı zikretmişler. Yani özellikle neye değinmek için? İşte bu batıl olan görüşlere değinmek, bu batıl olan görüşleri tanıtmak ve bu batıl olan görüşlerin yanlış olduğunu İnsanlara, avama anlatabilmek için, tamam mı? Alimler ne yapmışlar işte? Bunu ayrı bir kısım olarak zikretmişler. İnşallah neden dolayı yani tevhidin böyle 3 kısma ayrıldığının nedenini inşallah anlamış olduk abiler. İnşallah işte biz de bu dersimizde abiler isim ve sıfatlar tevhidini tanıyacağız. Biz de işte bu nedenle, yani bu niyetle tevhidi üçe ayırmış olan alimlerimize tabi olarak biz de işte bundan dolayı isim ve sıfatlar noktasında ileri sürülmüş olan ve hala da günümüzde bazılarının yaşamış olduğu ve birileri tarafından da tervic edildiği, revac edildiği, insanlara böyle anlatıldığı bu batıl görüşlere değinmek ve kısaca bu ya batıl görüşlerin hakikaten yanlış olan bir görüşler olduğuna, hakkın hak olan görüş olmadığına değinebilmek için abiler biz de ne yaptık işte? Tevhidi 3 kısma ayıran alimlere tabi olarak biz de tevhidi 3 kısma ayırdık. Neden dolayıymış işte? Biz de bu konuda batıl olan görüşlere değinebilelim. Ama aslında abiler bir konu şunu söyleyeyim size. Normalde isim ve sıfatlar tevhidi abiler normalde çok birçok meseleyi içine alan bir tevhid kısmı. Yani normalde isim ve sıfatlar tevhidini böyle içermiş olduğu meseleleri ele alacak şekilde ders yapmaya kalksak abiler inanın bir 10 ders sürer yani. Böyle bir ders mesela 45-50 dakikalık olarak farz edelim. 10 ders yani burada isim ve sıfatlar tevhidini ben size anlatırım bir izinle itaala. Çok meseleler var çünkü normalde isim ve sıfatlar tevhidini ama biz ne yapacağız inşallah? Bu isim ve sıfatlar tevhidini sizlere sıkmamak için çok böyle kafanızı böyle yani bazı ilmi konulara değinerek böyle çok fazla karmaşık hale getirmemek amacıyla, çok sıkmamak amacıyla ve bizim için çok daha önemli olan şirk meselelerine bir an evvel geçelim diye inşallah biz ne yapacağız abiler? İsim ve sıfatlar tevhidini bir derste inceleyeceğiz. Bir derste böyle önemli olan hususlara değineceğiz. Bazı batıl olan görüşlere değineceğiz ve günümüzde de yaşayan isim ve sıfatlarla alakalı batıl olan görüşlere değineceğiz ve kısaca alimlerimizin öğrendiğimiz kadarıyla Kur'an ve sünnet çerçevesinde kısa bir şekilde çok fazla tafsirata girmeden bu görüşlerin batıl olduğunu inşallah beğeneceğiz ve bunu bir derste yapacağız inşallah. Ama dediğim gibi normalde bu isim ve sıfatlar tevhidi abiler birçok meseleyi ihtiva eden bir konudur. İnşallah abiler yani eğer bu konuda daha tafsiratlı bilgilere sahip olmak isteyen abilerime yani bu konuda mesela Türkiye'ye tercüme edilmiş olan çok güzel kitaplar var mesela. İsim ve sıfatlar noktasında Ehl-i Sünnet'in görüşünü ortaya koyan batıl görüşlerin böyle delillerini tek tek böyle inceleyip reddetmiş olan Kur'an ve Sünnet çerçevesinde böyle güzel kitaplar tercüme edilmiştir. Mesela Guraba yayınlarında mesela bununla alakalı çok güzel kitaplar tercüme edilmiş ve acizane davetler benim bu konuyla alakalı bir çalışmam da var mesela isim ve sıfatlar tevhid ile alakalı. İnşallah yani ilerleyen zamanlarda nakilkürsüsü.com sitemizde inşallah bu yayılacak. Oradan da dileyen abiler okuyabilir yani. Bununla alakalı bir araştırma yaptım elhamdülillah. O isteyen de o makaleyi mesela okuyabilir. Yayıldığı zaman inşallah görür o tevhid sitesinde. Abiler inşallah bundan bahsettikten sonra şimdi inşallah ne yapalım? İsim ve sıfatlar tevhidinin tarifine geçelim. İsim ve sıfatlar tevhidiyle biz ne kastediyoruz? Ne demek abiler isim ve sıfatlar tevhidi? Bakın tarifini okuyorum. İyi dinleyin inşallah. Allahu Teala'nın kitabında veya Resulünün sallallahu aleyhi ve sellemin diliyle kendisini isimlendirdiği ve vasıfladığı şeylerde tahrif, ta'til, temsil ve tekif olmaksızın Allahu Teala'nın işte bu kendisini isimlendirdiği ve vasıfladığı şeylerde bir olduğuna hiçbir ortağının olmadığına ne yapmaktır? İnanmaktır. Tekrar ediyorum bakın tarifi. Allahu Teala'nın kitabında Kur'an-ı Kerim'de ve Resulünün diliyle kendisini isimlendirdiği ve vasıfladığı. Yani ne demek istiyoruz? Yani Kur'an-ı Kerim'de ve sahih sünnette geçen isimlerin ne ve sıfatlarında isimlendirdiği ve vasıflandırdığından kastımız ne? Kur'an'da ve sünnette geçen isimlerinde ve sıfatlarında 1. tahrif, 2. ta'til, 3. temsil, 4. tekif. 4 şey. Bunlar olmaksızın işte Allahu Teala'nın bu isimlerinde ve sıfatlarında bir olduğuna, hiçbir ortağının bu isimlerinde ve sıfatlarında olmadığına inanmaktır. Dedik ya rububiyet tevhidi de aynı anlamda. Rububiyet tevhidini biz zaten nasıl tarif etmiştik abiler hatırlayın. Rububiyet tevhidi neydi? Allahu Teala'yı sadece kendisine has olan fiillerinde ne yapmaktır? Birlemektir. Kendisine has olan fiillerinde bir olduğuna inanmak, başkasının ortağının olmadığına inanmak değil mi? Uluhiyet tevhidi peki neydi? Yani hatırlayalım önceki dersleri. Allahu Teala'yı kulun kendi fiilleriyle birlemesidir. Yani kulun kendi fiilleriyle Allah'a birlemesi, yani ibadette Allah'a birlemesi uluhiyet tevhidi. Rububiyet tevhidi peki nedir? Allahu Teala'yı kendi fiillerinde birlemektir. Aynı zamanda abiler geçenki derste de söylediğimiz gibi rububiyet tevhidini şöyle de tarif edebiliriz. Allahu Teala'yı kendisine has olan fiillerinde, ayrıca bir de buna ne katalım? Kendisine has olan sıfatlarında, kendisine has olan isimlerinde ve zatında birlemektir. Aynı işte isim ve sıfatlar tevhidinde, doğru mu?
Aynen.
Allah-u Teala'yı kendisini isimlendirdiği ve sıfatlandırdığı şeyde bir olduğuna inanmak ve ortağının olmadığına inanmak. Ama bakın, tarifte dikkatimizi çeken dört tane kavram var değil mi? Evet, Allah-u Teala'yı biz isimlerine ve sıfatlarına birleyeceğiz ama şu dört şeyi ispat etmeksizin, yani şu dört şeyi nefyederek, şu dört şeyi olumsuz kılarak isim ve sıfatlarda Allah'ı biliyor. İşte bakın, bu dört şeyi anlarsak konuyla alakalı batıl olan görüşlere de inşallah anlamış oluruz. Buna da bu şekilde değinmiş oluruz zaten. Neydi abiler o kavramlar? Bakın sayıyorum. Tahrif, 2, ta'til, 3, temsil, 4, tekif. Heh. Böyle daha kolay bir Türkçe ifade söyleyecek olursak mesela tahrif, ta'til, yani daha böyle Türkçe lafız böyle kolay olsun diye söylüyorum. Yani aklınıza da daha iyi kalsın. Tahrif, ta'til, öyle deyin. Aslında ta'til de. Ta'til, temsil ve tekif. Dört tane bakın kavram. Şimdi o zaman biz bu tarifi daha iyi anlayabilmek için ne yapmamız lazım abiler? Bu kavramlar üzerinde tek tek duracağız ve bu kavramlar üzerinde dururken de inşallah bu konuyla alakalı batıl olan görüşlere ve günümüzde hala yaşamını sürdüren o batıl olan görüşlere biiznillah değineceğiz. Şimdi abiler, bu dört kavramdan ilk olarak ele alacağımız kavram ne? Tahrif kavramları. Bakın abiler, bu kavramları iyi eğer fehm ederseniz, meseleyi anlarsınız ve konuyla alakalı bir kitap okuduğunuz zaman isim ve sıfatlardan bahseden bu kavramların manasını bileceğiniz için o yüzden rahat bir şekilde o ibareyi anlayabileceksiniz. O kitap sahibinin ne demek istediğini anlayabileceksiniz. Dört taneden şimdi birinci sözüne duruyoruz. O da nedir? Tahrif. Tahrif kelimesi zaten yabancı olmadığımız gibi bir kelime değil mi? Tahrif etmek. Mesela ne diyorsun işte? Bu adam işte Kur'an ayetlerini tahrif ediyor. Yani değiştiriyor. Ama biz tam şimdi bir tarifini yapalım. İsim ve sıfatlar bağlamında. Nedir abiler tahrif? İsim ve sıfat naslarının, biz nasdan kastettiğimiz ne? Kur'an ve sünnet yani. İsim ve sıfat naslarının lafız ve manalarını asıllarından çıkartıp değiştirmektir. Neymiş tahrif? İsim ve sıfat naslarının lafız ve manalarını asıllarından çıkartıp değiştirmektir. O zaman abiler bakın, bu yaptığımız tarife göre tahrifin kaç kısmı varmış? İki kısmı varmış. Bir, lafız tahrifi var. İki, mana tahrifi var. Lafız tahrifi mesela nedir abiler? Bunu bir örnek üzerinden açıklayalım mesela. Tarihte Cehmiye diye bir ekol çıkmış. Malum biliyorsunuz bu ekolün bir takım sapık olan, küfür olan, kendilerini dinden çıkartan bir takım görüşleri var. Cehmiye diye böyle sapık bir düşünce, Cehmin Safvan adında bir kafir bir liderleri var. Hatta bizatihi Ebu Hanife rahmetullahi aleyh de onun yüzüne karşı ona kafir diyor. Sen diyor kafirsin diyor. Mesela yani buna dair birçok alemin onu tekfir ettiğine dair ve bu Cehmiye ekolünü genel olarak da olsa tekfir ettiğine dair sözleri açık mevcuttur. Her neyse, bakın abiler, bu Cehmiye diye bilinen bu ekole mensup abiler, bakın bazı kimseler Allah-u Teala'nın şu ayetinde resmen lafız tahrifi yapmışlar. Bakın bırak mana tahrifini. Lafız tahrifi yapmışlar. Ne diyor Allah-u Teala ayette? Estaizu billah kellemallahu Musa teklima. Ne demek? Allah Musa ile konuştu. Şimdi bak, bu ayetten biz ne anlıyoruz? Demek ki Allah-u Teala ne sıfatı var? Konuşma sıfatı var. Bak, Allah Musa ile konuştu. Biz bu ayetten bunu anlamıyor muyuz? Bu açık, tamam. Asıl olan bu. Asıl olan bu. Ama bakın, bu Cehmiye konu işte kendi görüşüne zıt olmaması için ayeti nasıl okumuş biliyor musun? Bakın biz nasıl okuduk? Kellemallahu Musa teklime. Yani kelleme fiil, Allahu fail, Musa da mef'uldür. O zaman mana ne oluyor? Allah Musa ile konuştu. Ama onlar nasıl okuyorlar? Kellemallahu demiyorlar. Kellemallahe Musa teklime diyorlar. Bak, bir hareket değişikliği yapıyorlar. Mana ne oluyor o zaman? Bak, o zaman kelleme fiil oluyor. Allah orada mef'ul oluyor. Musa da fail oluyor. O zaman mana ne oluyor biliyor musunuz? Musa Allah'la konuştu. Bak, konuşma sıfatını Allah'tan ne yaptı? Nefyetti bak. Musa Allah'la konuştu dersen konuşma sıfatının burada ispat edildiğini söyleyebilir misin? Söyleyemez. Bak, lafız tarifi. Görüyor musunuz tarifi? Mesela arkadaşlar, abiler, bu nedir? Lafız tarifine mesela bir örnektir. Peki burada şimdi şuna değinelim. Niye peki o zaman bu Cehmiye konuşma sıfatını mesela Allah-u Teala'dan nefyetmişlerine neden dolayı kabul etmiyorlar abiler? Bunun mesela bir gerekçesi olarak mesela şunu söylüyorlar. En böyle çok ileri sürdükleri gerekçe ne biliyor musunuz? Eğer ben Allah'ın konuşma diye bir sıfatının olduğunu söylersem, konuşma sıfatı özelliğine, yani konuşma sıfatına, konuşma özelliğine sahip olan insanlara benzetmiş olacağım. Halbuki Allah'a insanlara benzetmek nedir? Küfürdür, şirktir. Eğer ben Allah'ın da konuşması vardır, Allah da konuşur dersem, o zaman konuşan insanlara Allah'a benzetmiş olacağım diyor. Yani benzetme korkusu. Allah'a tenzih edeyim derken işte, Allah'a yani böyle bir noksanlıktan, böyle bir ortaklıktan tenzih edeyim derken başka bir yanlışa düşüp ayete resmen tahrif etmişler. Allah'ın konuşma diye bir sıfatı yok demişler. Mesela abiler, yani ileri sürmüş oldukları gerekçelerden bir tanesi bu. Yani o zaman abiler, demek ki bize Müşrik gözüyle bakıyorlar bu insanlar. Çünkü bak sen yani buna çünkü şirk diyorsun değil mi? Eğer sen Allah'ın konuşma diye bir sıfatını kabul edersen o zaman sen Allah'a mahluka benzetmiş olacaksın. O zaman şirk koşacaksın. Yani bize müşrik diyorlar yani. Adamların tevhid anlayışına görüyor musun? Ha bizim tevhid anlayışımız ne? Adamın tevhid anlayışı ne yani işte? Tevhid anlayışı da farklı yani. Ona göre tevhid böyle, bana göre tevhid böyle yani. Çok farklı bir tevhid anlayışı yani. Yani ıslahlar, Kur'an'ı ıslahlar hep böyle ne yapmışmış? Tarif edilmiş adlar. Tabi abiler bakın. Cehmiye sadece konuşma sıfatını mı inkar ediyor? Hayır. Bakın Cehmiye'yi ise tanıtıyorum. Cehmiye Allah'ın bütün isimlerini ve Allah'ın bütün sıfatlarını nefyediyor. Allah'ın hiçbir ismini ve Allah'ın hiçbir sıfatını kabul etmiyor bu adamlar. E şimdi adamlara diyoruz ki bu Cehmiye kendilerini İslam'a nispet ediyorlar değil mi? Doğru mu? Kur'an'a inanıyorlar. E adama diyoruz ki Allah Kur'an'da şimdi Semih değil mi? Demiyor mu kendisine? Semih Allah'ın bir ismi değil mi? Ve Semih ismi içerisinde bir sıfat içermiyor mu, o da ne? İşitme sıfatı bak. Semih bir isimdir. İçerdiği şey ne? İşitme. Mesela Basir Allah'ın bir ismi. Ne sıfatını içeriyor? Basar sıfatını değil mi? Görme sıfatını içeriyor. E şimdi bu adamlara soruyoruz. Yani diyoruz siz yani İsim ve sıfatları reddediyorsunuz da peki o zaman Allah'ın Semih ismini, Rahman ismini, Rahim ismini ne yapacaksın? Kur'an'a iman ettiğini söylüyorsun değil mi? Böyle zorlama teviller, acayip teviller, enteresan garip garip tevillerle, zorlamalarla götürerek bir şeyler söylüyorlar. Yani gerek yok buraya girmeye dedim ya. Şimdi buraya gelersek ders inanın çok uzar yani. Hani bu adamların sapıklıklarını söylemek istiyorum. Anlatabiliyor muyum? O zaman Cehmiye demek ki abiler isim ve sıfatları ne yapmıyorlar? Kabul etmiyorlar. Yani ayetleri okuyorlar ama o ayetleri farklı şekillerde ne yapıyorlar? Kendilerine göre yorumluyorlar. Anladınız mı? Yorumluyor. Yoksa ayeti zaten bizzat kendisini inkar etse zaten ne olur adam? Zaten onu zaten kendisi de biliyor. Ama ne yapıyor? İnkar ettim demiyor. Böyle bir ayet yok demiyor. Kendi mana, kendi heva hevesine göre ayete bir mana yüklüyor. Bakın abiler bu meyanda şunu da söyleyelim. Mutezile diye de bir fırka var. Malum bunun hep bir takım sapık görüşleri var. Mutezile peki abiler isim ve sıfatlar hakkında nasıl bir görüşe sahip Mutezile? Mutezile de diyor ki ben Cehmiye'nin dediği gibi isimleri reddetmem. İsimleri kabul ediyorum ama sıfatları kabul etmiyorum. Yani mesela örneğin diyorlar ki bu adamlar Allah Semih'dir. Evet doğru. Allah'ın Semih diye bir ismi olduğunu kabul ediyorum. Cehmiye gibi kabul etmemezlik yapmıyorum ama Allah'ın işitmesi vardır demiyorum bak. Allah Semih'dir, işitendir ama işitmesi yoktur. Allah basirdir, görendir. Ama Allah'ın görmesi yoktur. Allah Rahman'dır ama Allah'ın rahmet sıfatı yoktur. İsimleri kabul ediyorlar. Yani isimleri tamam zahir üzerine, normal anlamları üzerine alıyoruz ama sıfatları ne yapmayız biz kabul etmeyiz diyorlar. Aynı gerekçeyle yani Cehmiye'nin dediği sürü de aynı gerekçe. Eğer ben sıfatları kabul edersem diyor, mesela rahmet sıfatını kabul edersem, rahmet sıfatını kendisinde bulunduran hayvanlardır, insanlardır. Ben Allah'a ne yapmış olacağım o zaman? Onlara benzetmiş olacağım diyor. Anladın mı? Aynı mantık bak, aynı mantık. Tabi yani Cehmiye ve Mutezile tabi bu görüşlerine sadece gerekçe olarak bunu sürmüyorlar. Mesela onların Taaddudul Kudema diyor. Özellikle Mutezile'nin daha çok ön plana sürmüş olduğu Taaddudul Kudema diye bir gerekçe var. Yani nedir? Kadimlerin ilahların çoğalması. Mesela Mutezile mesela diyor ki eğer ki bir kimse diyor Allah'ın dört tane sıfatını kabul ederse mesela Allah'ın rahmet sıfatı, işitme sıfatı, güç yetirme sıfatı ve görme sıfatı var diye mesela atıyorum. Dört tane sıfatı ispat eden adam Taaddudul Kudema. Bu adam ilahları sayılaştırmıştır. Dört tane ilaha tapıyordur o adam diyor. Tevhid anlayışı. Mutezile'nin tevhid anlayışı da bu. Senin muvahhid bir Müslüman olabilmesi bilmen için Mutezile'ye göre ne yapman lazım? Sıfatları kabul etmemen lazım. Sıfatları kabul edersen müşrik olursun. Adamların mantığı işte bu. İnşallah Mutezile ve Cehmiye'yi anladık mı? Bu meyanda inşallah anlamış olduk. Evet abiler. Tabii şimdi Taaddudul Kudema niye böyle söylüyor? Ben oralara bakın girmek istemiyorum çünkü yoksa ders dediğim gibi uzar yani. Sadece böyle ufkumuzun açılması için yani bunları söylüyorum. İkinci tarif çeşidi neydi abiler? Lafız tarifini öğrendik. Şimdi ikincisine ne geçtik? Mana tarifine geçtik. Mana tarifi nedir abiler? Bunun anlamı nedir? Yani lafzı abiler yani Kur'an'da geçen ve sünnette geçen isim ve sıfatlarla alakalı o lafzı, o ayet ve hadisin lafzını ne yapmak abiler? Zahir manasından başka bir manaya değiştirmektir. Yani lafızda bir oynama yapmıyor ama manada bir oynama yapıyor. Yani o ayet ve hadisin isim ve sıfatlardan bahseden o ayet ve hadisin zahir manasını çıkartıyor ki birazdan inşallah zahir manası üzerinde duracağım ama kısaca şunu söyleyeyim. Zahir manası nedir abiler? Asıl anlamı yani ilk okunduğu anda ilk anlaşılan anlamı. Bizler neyle mükellefiz abiler? İster isim ve sıfatlar konuları olsun ister de başka konular olsun. Ayet ve hadisleri okuduğumuz zaman Hangi anlam bizim için önemlidir? Okunduğunda ilk anlaşılan anlam. Yani Arap birisi okuduğu zaman o ayet vadisi ilk aklına gelen anlam asıldır. Ama başka deliller varsa da bu ilk anlaşılan anlamın alınmaması gerektiğine, bu anlamın dışında başka bir anlamın alınması gerektiğine dair başka bir delil varsa tabii o zaman sen ne yaparsın? O zahir anlamını almazsın, ayrı bir şey, ama ilk etapta ister isim ve sıfatları nasıl olsun, ister başka nasıl olsun, İttifakladır ki hangi anlamın alınması lazım abiler? Zahir anlamın alınması. Yani asıl anlamın, yani ilk okunduğuna anlaşılan mana alınması lazım. İşte bakın, mana tahribi nedir abiler? Bu ilk okunduğuna anlaşılan zahir manasından sen ne yapıyorsun? Çıkartıyorsun, başka bir manaya değiştiriyorsun. Bakın abiler, bunu ben inşallah bir misalle açıklayayım. Mesela bakın, Cehmiye, Mu'tezile, Eş'ari ve Maturidiler mesela. Cehmiye ve Mu'tezile zaten tanıdık. Eş'ari ve Maturidiler zaten biliyorsunuz, çok kere söyledim, günümüz toplumunun bilinçli olarak veyahut da olmayarak kendisine intisap etmiş olduğu itikat ekolleridir, değil mi? Eş'ariler doğuda çok meşhurdur. Şafiler Eş'aridir. Hanefiler ise nedir? Maturidiler. Bakın, Cehmiye, Mu'tezile, Eş'ari ve Maturidiler mesela. Bakın, şu ayeti bakın resmen abiler mana yönünden tarif etmişlerdir. Bunu açıkça söylemek lazım. O da nedir? Mesela bakın, bir örnek olarak veriyorum. Allah-u Teala Sa'd suresinin 75. ayetinde buyuruyor ki Allah, ey iblis, seni iki elimle yarattığıma secde etmenden alıkoyan şey nedir? Hani ben Adem'i iki elimle yarattım. Senin iki elimle yarattığım şu Adem'e secde etmenden alıkoyan nedir? Bakın şimdi biz bu ayetten ne anlıyoruz? Demek ki Allah-u Teala'nın bir sıfatını öğrenin. O da neymiş? El. Allah'ın iki tane eli var. Allah-u Teala'nın iki tane eli var. Tabii şimdi bunun nasıl anlaşılması gerektiğine birazdan değineceğim. Ama Allah'ın iki eli var mı? Var. Bakın abiler, şimdi bu saydığım işte Cehmiye'dir, Eş'aridir, Maturidir, bunlar bunu kabul etmemek için ne yapıyorlar abiler? Diyorlar ki burada iki elimden kasıt, yani iki nimetimden. Ya nimet manası veriyorlar ya da ne anlam veriyorlar? Kudret anlamı veriyorlar. Yani o el kelimesini asıl ilk anlaşılan anlamını almıyorlar da başka bir anlam yükleyip diyorlar ki burada iki elimden kasıt ne? Yani kudret veyahut da nimet, yani kudret veya nimet olarak tevil ediyorlar. Anladınız mı? Kudret ve nimet. Bak, mana olarak tahrif ettiler mesela. Böyle biz inanmıyoruz işte. Bu yanlıştır. Peki soruyoruz. Niçin peki, yani bunu neden dolayı, yani niye bunu farklı bir manaya çevirdiniz? Niye yani eli zahir anlamı üzerine almadınız da nimet ve kudret olarak anladınız? Yine neden aynı? O da ne? Eğer ben iki el dersem ne yapacağım? Mahlukata benzeteceğim. İnsana, hayvana veya eli olan başkasına benzeteceğim. Bu da şirktir diyorlar. Aynen Eş'ari ve Maturidiler de bunu söylüyor. Yani hep öne sürdükleri neden abiler ne? Hep teşbih korkusu. Yani Allah'a benzeteceğim. Allah'a benzeteceğim korkusundan dolayı adamlar hep ne yapıyorlar? Bakın, tahrif ediyorlar işte. Yani normalde bu asıl anlamdan soyutlamaktır. Resmen bir tahriftir yani. Ama abiler bakın, şimdi yani bu nedenin çürütülmesine geçmeden, yani bu ileri sürülen teşbih gerekçesinin, yani ben eğer bunu kabul edersem Allah-u Teala'yı sıfatla, yani mahlukatına benzeteceğim. Bu gerekçenin batıl bir gerekçe olduğunu inşallah birazdan bundan bahsedeceğim. Bundan bahsetmeden önce çok kısa bir şekilde şunu söyleyeyim abiler. Cehmiye ve Mu'tezile'nin isim ve sıfatlar hakkında görüşlerini söyledik değil mi? Eş'ariler ve Maturidiler nasıl inanır biliyor musunuz? Eş'ariler ve Maturidiler derler ki Allah'ın bütün isimlerini biz kabul ediyoruz. Yani ne demek kabul ediyoruz? Yani zahir anlamları üzerine alıyoruz. Zaten kimse ayet vadisini inkar etmiyor zaten. Bunu bilin yani. Ama Allah'ın sıfatlarından diyor Eş'ariler, sadece ben kaç tanesini kabul ediyorum? Yani zahir anlamı üzerine alıyorum. 7 tanesini. Maturidiler ise 8 tanesi. Mesela Eş'ariler bu 7 tane olan neleri kabul ederler mesela? Bu sıfatlar nelerdir? Hayat sıfatı, hayat sıfatı, kelam sıfatı yani konuşma sıfatı, basar sıfatı yani görme sıfatı, sem' sıfatı işitme yani, irade sıfatı malum, ilim sıfatı o da malum, kudret sıfatı. 7 tane. Maturidiler abiler ne yapıyorlar işte? Bu yedisini de evet kabul ediyorum ama ben buna bir tane daha ziyade ediyorum diyor. O da ne? Tekvin sıfatı. Ne demek tekvin yani abiler? Yani bir şey yokken meydana getirme, bir şey yokken oluşturma sıfatı. Yani onlar da 7, yani Eş'ariler 7 sıfat kabul ediyorlar. Maturidiler 8 sıfat kabul ediyorlar. İnşallah anlaşıldı değil mi bu? Bakın bunu anladıktan sonra şimdi bakın bu Cehmiye'nin, Eş'arilerin, Maturidilerin ve Mu'tezilerin isim ve sıfatlarda asıl anlamlarından çıkartıp farklı anlamlar yüklemelerinin gerekçesi olarak ileri sürdükleri bu teşbih korkusunu ele alalım. Yani şimdi ben Allah'ın iki el olduğunu söylediğimde, Allah'ın işitmesinin, işte görmesinin olduğunu söylediğimde, yani Allah'ın isim ve sıfatların olduğunu kabul ettiğimde, zahir anlamlarını aldığımda ben şimdi hakikaten Allah'a mahlukata mı benzetiyorum yani? Hakikaten böyle bir şey var mı? Şimdi bakın abiler, bunu ele alalım. Gerçekten bunun tutarlı bir yönü var mı diyoruz abiler? Hayır, kesinlikle tutarlı yönü yok. Niye? Bakın şu bir kaide söylüyorum size. Bu kaideyi iyi fehm ederseniz onların şüphelerini inşallah iyi anlamış, hani cevabını iyi anlamış olursunuz. O da nedir abiler? İsimdeki benzerlik, bakın dikkatli olun bu kaideyi. İsimdeki benzerlik hakikatteki, mahiyetteki benzerliği ne yapmaz? Gerektirmez. Bakın abiler, bu kaidenin mahlukatlar arasında bile görüldüğü çok açık ve seçiktir. Mesela filin de eli var, değil mi? Karıncanın da eli var. Atın da eli var mesela. Değil mi? Bak bunların üçünde mesela eli yok mu? Üçünde eli var mesela. Değil mi? Ne dedik mesela işte? Filin eli var dedik. Karıncanın, bir de insanın diyelim. Yani atın demeyelim de insanın mesela eli var. Bak üç tane değil mi? Mahluk. Bunların el diye bir sıfatı var mı? Var bak. İsimde bir benzerlik var mı? Benim de el isminde bir sıfatım var. Onun da el isminde, bak isimde bir benzerlik var mı? Ama bakın kuralı tekrar okuyorum. İsimdeki benzerlik neyi gerektirmez? Hakikatteki, mahiyetteki benzerliği de gerektirmez. Niye? Çünkü filin eliyle benim elim benziyor mu? Bak bu mahluklar arasında bile görülen bir şey yani, değil mi? Bak bir benzerlik var mı? Yok ki bir benzerlik. İsimde bir benzerlik var doğru, ama var mı bir benzerlik? Yok. İnsanın eliyle karıncanın eli benzer mi Allah için yani? Değil mi? Benzemez. Yine mesela bakın bir tane daha örnek vereyim mesela. Mesela insanın mesela abiler başı var değil mi? İnsanın baş diye bir sıfatı var. İnsanın başı abiler dağın veya odanın başı gibi mi? Değil. Çünkü niye abiler? Çünkü dağın ve odanın başının kaşı ve gözü var mı? Bak insanın başı var. Baş diye bakın isimde bir benzerlik var. Ama abiler şimdi dağın veya odanın başı gibi mi peki insan? Hayır. Çünkü dağın ve odanın başında kaşı ve göz var mı? Kaş ve göz var mı? Yok ki. Mesela odanın başı diyorsun değil mi? Odanın başı abiler diğer başlara benziyor mesela. Her başın mesela özelliği nedir? En üstte olmaktır değil mi? Ama mesela odanın başı diyorsun. Odanın başı en üstte mi? Değil ki. Bak ama baş diye bir isim var doğru mu? Hepsinin baş diye bir isim var ama mahiyetleri çok farklı. Odanın başı çok farklı. Dağın başı çok farklı. İnsanın başı çok farklı. İsimde bir benzerlik var ama mahiyette bir benzerlik yok. Yine mesela sivrisineğin mesela kuvvet diye bir sıfatı var doğru mu? Onun da bir gücü var. Kendine göre bir gücü var. Bir şeyleri kaldırabiliyor mesela. Devenin de mesela. Köpeğin de kuvveti var. Ama peki bunların sen bir olduğunu söyleyebilir misin? Mümkün değil. Söyleyemezsin yani. O zaman bakın abiler. Eğer ki şimdi şunu ilk olarak söyleyeyim. Neden dolayı peki abiler bu varlıkların aynı ismindeki, yani isimlere aynı olan bu sıfatlarının mahiyet arasında bir fark var? Niye? Çünkü abiler bakın bunların zatları farklı da ondan dolayı. Zattaki farklılık neyi de gerektirir? Sıfatlardaki farklılığı da gerektirir tabii ki. Şimdi karıncanın zatı var, filin zatı var değil mi? Yani bunların zatı farklı olduğu için sıfatları da farklı oluyor. Karıncanın zatına yaraşır bir eli vardır. Doğru mu? Filin zatına yaraşır bir eli vardır. İnsanın zatına yaraşır olan bir, ona layık olan bir eli vardır yani. İşte o yüzden dediğiniz gibi bu mahlukların bu isim benzerliğinde olan sıfatların arasındaki yani mahiyet farklılığının nedeni abiler neymiş? Budur, zattaki farklılık söz konusudur. İşte abiler bakın, eğer mahlukatlar arasında bile bu söz konusuysa mahlukatlar ile o mahlukatların yaratıcısı olan, değil mi? Her şeyin yaratıcısı olan Allah Subhanahu ve Teala'nın peki sıfatlarını biz kabul ettiğimiz zaman mahlukata benzetmiş olarak sayılacağız değil mi? Ben şimdi filin de insanın da eli var dediğim zaman şimdi ben insanın elini file benzetmiş oluyor muyum? O zaman ben Allah'ın işitmesi var dediğim zaman kulun işitmesinde herhangi bir mahlukatın işitmesinde ben benzetmiş oldum mu şimdi? Olmadım. Ha, işitme sıfatlarımız ama fark var mı? İşitme diye bir isim, işitme isminde bir sıfatımız var doğru mu? Allah-u Teala'nın da böyle bir isimde sıfatı var. İnsanın da böyle bir isimde sıfatı var. Ama farklı mı? Çok farklı yani. Mahlukat arasında böyle bir farklılık varsa Allah Subhanahu ve Teala hakkında hayali böyle bir fark olması lazım. Allah'ın da mesela görme sıfatı var. Mahlukatın da görme sıfatı var ama arada tabii ki muhakkak farklar değil mi? Aynı şekilde bakın abiler, nasıl ki Allah'ın işitmesini ve görmesini kabul ettiğimiz zaman Allah'a mahlukata benzetmiş olmuyorsak mahiyetteki farklılıktan dolayı isimde benzerlik olabilir. Aynı şekilde mesela bakın abiler örneğin mesela insanın da mesela iki eli var değil mi? İki gözü var. İnsanın da mesela istiva diye mesela bir sıfatı var değil mi? Mesela insan ne yapar mesela? Bir şeyin üstüne çıkar. Doğru mu? Bir şeyin üstüne çıkar. Oraya ne olmuş olur? İstiva etmiş olur. İstiva ne demek abiler? İstiva bir şeyin üzerinden yani bir şeye yani yükselmek ve bir yerde karar kılmak anlamına gelir. Allah'ın da mesela ayet hadislere baktığımız zaman neyi var mesela? İki tane eli var. Ayet hadislere baktığımız zaman Allah'ın iki gözü var. Ayet hadislere baktığımız zaman Allah-u Teala'nın istivası var. Arşa istivası var. Allah arşa istiva etti diyor ayetlerde. Ne demek istiva dediğimiz gibi? Yükselmek ve karar kılmak anlamına geliyor. İnşallah bir sonraki dersimiz alır. Allah-u Teala'nın nerede olduğu bahsinde girecek, nerede olduğu bahsinden inşallah bahsedeceğiz. Bu konuyla alakalı da inşallah istiva sıfatını daha geniş bir şekilde anlatacağız. Eğer ki işte dediğim gibi Allah'ın işitmesini ve görmesini kabul ettiğimizde mahlukatına benzetmiş olmuyorsak aynı şekilde işte abiler bir fark var mı? Allah'ın yani iki gözü olduğunu kabul ettiğimiz zaman, Allah'ın iki eli olduğunu kabul ettiğimiz zaman, Allah'ın inme sıfatının olduğunu kabul ettiğimiz zaman değil mi? Allah'ın inme sıfatı da var mesela. Hadiste mesela geçiyor, Allah gecenin son üçte birinde dünya semasına iner diyor. Allah'ın inme sıfatı da var. Şimdi ben o zaman Allah'ın bu sıfatlarını kabul ettiğimde yine aynı inme sıfatı olan, iki eli olan, iki gözü olan insana, mahlukata benzetmiş oldum mu? Olmadım. Nasıl ki işitme sıfatını ben ispat ettiğim zaman Allah-u Teala'nın benzetmiş olmuyorsam bunları da ispat ettiğim zaman Allah'a benzetmiş olmuyorum işte. Arada bir fark yok ama eşariler mesela ne yapıyorlar? Eşariler ve maturiler işte günümüz toplumunun dediğimiz gibi itikat mezhebi. Bunlar mesela işitme gibi, görme gibi sıfatları kabul ediyorlar. Diyorlar ki hani bu sıfatları kabul ettiğimizde bir benzerlik söz konusu olmaz. E biz diyoruz ki kardeşim eğer sen işitme sıfatını, görme sıfatını kabul ediyorsan, bunda bir benzerlik olmadığını söylüyorsan o zaman iki göz sıfatını da kabul et. İki el sıfatını da kabul et. Allah'ın inme sıfatını da kabul et. Allah'ın istiva sıfatını da kabul et. Yani niye bunlarda ne bir fark var? O da Allah'ın sıfatı, bu da Allah-u Teala'nın sıfatı. Öyle değil mi? Allah'ın işitme sıfatı da Allah'tan hiç ayrılmayan bir sıfatı. Allah'ın iki göz sıfatı da, Allah'ın iki el sıfatı da Allah'tan hiç ayrılmayan zati bir sıfattır. E bunu kabul ediyorsun da niye bunu kabul etmiyorsun? O yüzden abiler dediğimiz gibi bu batıl bir gerekçedir. Ayeti zahirinden çıkartmaya, ayeti asıl anlamından çıkartmaya yani gerçekten tutarlı bir delil midir abiler? Tutarlı bir delil değildir. İnşallah bunu fehmettik Allah'ın izniyle değil mi? Yani teşbih korkusundan dolayı ayetleri asıl anlamlarından çıkartmanın yanlış bir neden olduğunu inşallah anlamış olduk abiler. Şunu da abiler söyleyelim ki kime ilim ehli mesela? Hani biz isim ve sıfatlar tevhidini tarif ederken dedik ya işte tahrif dedik değil mi? Kimi ilim ehli abiler tevir kavramını kullanıyorlar. Yani tahrif yapmaksın dedik ya biz. Kimi ilim ehli peki ne diyor? Tevil yapmaksın. Yani böyle bir ibarelerle karşılaşabilirsiniz. Arada abiler aslında bir fark yok. Tevil yapmaksın diyen alimlerimiz bundan neyi kastediyorlar? Batıl olan tevili kastediyorlar. Çünkü abiler tevil kaç kısımdır? İki kısımdır. Bir sahih tevili vardır. Bir de batıl olan tevillerdir. Sahih olan tevil nedir? Sen ayeti ve hadisi zahir anlamından, asıl anlamından çıkartıyorsun ama bir delilin olduğu için çıkartıyorsun. Bir delilin olduğu için çıkartıyorsun. Mesela bunda bir beis var mı? Var mı bunda bir de? Bu sahih bir tevildir. Doğru. Mesela bir tane ayet sana söyleyeyim. Allah Teala mesela ayette buyuruyor ki: "Feiza qara'tel Kur'ane festa'iz billahi mineşşeytanirracim." Ey Muhammed, Kur'an okuyacağın zaman ne yap? Şeytandan, kovulmuş olan şeytandan Allahu Teala'ya sığın. Şimdi bakın bu ayetin zahirinden ne anlaşılıyor? Demek ki Kur'an okumayı bitirdikten sonra "Euzu billahi mineşşeytanirracim" de. Ayetin zahirinden o anlaşılıyor, değil mi? Ama biz biliyoruz ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumaya başlarken yani Kur'an okumayı niyet ederken besmele çekmiş yani. O yüzden bakın ayetin zahirinden normalde ne anlaşılıyor? Hani ayeti okumayı bitirdikten sonra "Euzu billahi mineşşeytanirracim" mesela de diyor, değil mi? Ayetin zahirinden o anlaşılıyor. İlk anlaşılan mana. Ama abiler biz başka delillerden biliyoruz ki ayetin zahir anlamı burada nedir? Kastedilen değildir. Çünkü biz biliyoruz ki Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Kur'an okumaya niyet ettiği zaman besmele çekerdi. Euzu besmele çekerdi. Doğru mu? Aynen dediğimiz gibi işte eğer hakikaten sağlam bir delil varsa, sağlam bir gerekçe varsa o zaman ayeti hadisi ne yapmayabilirsin? Zahir anlamından çıkartabilir, başka bir anlamla anlayabilirsin. Bir de batıl tevil var işte, o da nedir? Ayeti hadisi zahir anlamından çıkartıyorsun ama ileri sürdüğün gerekçe, zahir anlamından çıkartmaya dair ileri sürdüğün gerekçe peki ne? Hakikaten elle tutulur bir gerekçe mi? Değil. Anlaşıldı işte ha. Diyoruz ki eşarilerin, maturilerin, cehmiyenin, mutezilinin ve buna benzer fırkaların isim ve sıfatlar noktasında isim ve sıfat naslarının zahir anlamlarından çıkartmalarına dair ileri sürdükleri nedenler nedir işte? Hakikaten tutarlı mı? Tutarlı olmadığı için işte bunların yaptığı tevil ne oluyor? Batıl tevil oluyor. İşte alemler işte tarifte tahrif yerine tevil kavramını kullanmışlar ve batıl tevili kastetmişler. O yüzden yani tahrif kavramını kullanan alimlerle tevil kavramını kullanan alimler arasında bir fark yok. Niye peki gerekçelerinin batıl olduğunu söyledik? Çünkü az evvel dedik ki onlar gerekçe olarak ne ileri sürüyorlardı zahir anlamını çıkartmaya? Ne sürüyorlardı? Teşbih. Eğer ben zahirini alırsam, zahir anlamını, ilk anlaşılan anlamını alırsam Allah'a kula benzeteceğim, mahlukata benzeteceğim. Bu gerekçenin batıl olduğunu şimdi kısaca da olsa, çok tafsilata girmeden de olsa anlattık mı? O zaman bak delil o zaman batıl mı? Gerekçe ileri sürülen gerekçe batıl mı? Batıl. O zaman dolayısıyla bu tevil batıl bir tevil oluyor. Anlaşıldı inşallah değil mi? Heh. Bakın abiler şimdi ikinci kısma geçiyoruz. O da nedir? O da neydi? Dört kavramdan ikinci kavram. Ta'til kavramı değil mi? Ne demek abiler ta'til? Ne demek? İsim ve sıfatları tahrif ederek veya etmeyerek Allah-u Teala hakkında olumsuz kılıyorsun. Şimdi ben birazdan bir örnek vereceğim. Bunu çok iyi anlayacaksınız. İsim ve sıfatları ne yapıyorsun? Allah hakkında olumsuz kılıyorsun ama ya tahrif ederek bunu yapıyorsun ya da tahrif etmeyerek bunu yapıyorsun. Bakın abiler ilk olarak şunu söyleyeyim. Tatil yapan kimselere ne ad verilmiştir biliyor musunuz? Muattıl adı verilmiştir. Yani kitaplarda böyle bir ad okursanız bunu anlayacağız inşallah değil mi? Muattıl. Ne demek muattıl? Tatil eden kişi. Yani siz nasıl bilin? Muattıla. Muattıla deyin. Muattıla aslında doğrusu. Muattıl olarak mesela şey yapabilirsiniz. Yani tatil eden kişi. Şimdi bakın abiler bakın. Dedik ki tahrif ederek veya etmeyerek Allah hakkında olumsuz kılmaktır. Bakın şimdi tatil meselesini ben size şu başlık altında inceleyeyim. Tahrifle tahrif arasında ne fark var? Tahrifle tatil arasında ne fark var? Bu başlık altında inşallah ben size tatil meselesini anlatayım. Bakın şimdi bir tane ayet okuyorum size. Allah Teala mesela buyuruyor ki Er-Rahman ve alel arş isteve. Rahman arşa ne yaptı? İstiva etti. Bunu bir Arap okuduğu zaman böyle selim bir akla, saf bir akla, saf bir an, saf bir anlayışla böyle bozulmamış bir fıtrata, bozulmamış bir akla sahip olan bir Arap ilk okuduğunda ayeti nasıl anlar? İnşallah bir sonraki derste zaten açıklayacağız bunun böyle anlaşılması gerektiğini. Nasıl anlar? Allah. Yani Rahman arşın istiva ne demek? Yani Rahman arşın üzerinde yükseldi ve orada karar kıldı. Orada yerleşti. Arapçada bu. Şimdi bakın abiler, eğer ki bir kimse ayeti bu işte zahir anlamından soyutlarsa, yani bu zahir anlamından soyutlarsa ne yapmış olur işte? Allah hakkında Allah'ın bu sıfatını, yani istiva sıfatını olumsuz kıldığı için ne yapmış olur? Tatil etmiş olur. Bak, bunun akabinde soyutladıktan sonra bir de derse ki burada istivadan kasıt yani istila etmek yani. Rahman arşa istiva etti ne demek? Yani Cehmiye'nin, Mu'tezile'nin, Eş'arilerin ve Mu'tezile'nin dediği gibi onlar nasıl yapıyorlar biliyor musun? İstivayı nasıl anlıyorlar? Yani Rahman arşa, arşı ne yaptı? İstila etti. Ne demek istila etmek? Yani egemenliği altına aldı yani. Bak yani şimdi istiva sıfatını kabul edersen mağlukada ben etmiş olacağım. Anladınız mı yani? Bu korkudan dolayı ayeti zahir anlamından çıkartıyorlar. Bu adam ne yapıyor işte? Tahrif ediyor bak. İlk aşamada ne var? Tatil var. İlk başta zahir anlamından soyutluyorsun. Bunun akabinde o zahir anlamın dışında başka bir anlam yüklediğinde işte bak bu ne oluyor? Bu tahrif oluyor işte. İnşallah bunu anladık değil mi? Bir de abiler bakın. Bir de mesela şöyle bir şey var. Birisi mesela ayet hakkında mesela dese ki dedik ya Rahman arşa istiva etti. Dese mesela bakın şimdi size soruyorum. Rahman arşa istiva etti. Ben ayeti okurum. Ben ne Eş'arilerin, Maturilerin, Cehmiye'nin ve Mu'tezile'nin dediği gibi bu ayeti işte Rahman yani arşa istila etti. Arşa istila etti anlamı veririm. Ne de sizin dediğiniz gibi yani Rahman arşa ne yaptı? İstiva etti yani arşa yükseldi orada karar kıldı. Bu anlamı da vermem. Yani ne senin dediğini veririm ne de onun dediğini veririm. Ne yaparım ben? Ayeti okurum öyle. Ayeti okurum. Hiç anlam vermeden susarım. Yani manasını Allah'a havale ederim diyor. Doğru mu? Bakın bu öyle yapan insanlara ne denir biliyor musunuz? Mufavvida. Bu inanca sahip olan insanlara ne denir? Mufavvida. Bunlar abiler işte. Bu kişiler Allah'ın istiva sıfatı gibi iki göz, iki el, ayak, işte inme gibi mesela Kur'an ve sünnette sabit olan bu sıfatlarını abiler ne yapıyorlar? Okuyorlar öyle okuyorlar tamam okudum. Ben manasını bilmiyorum diyor. Manasını ben bilmiyorum diyor. Bak şimdi bak bu adam tahrif mi yaptı tatil mi yaptı? Ne yaptı? Tatil yaptı bak tahrif yaptı mı? Sadece ne yaptı adam? Ben bilmiyorum ben mana vermem. Mana verilmesi doğru değil diyerek ne yaptı? Ayeti zahir anlamından soyutlayarak Allah hakkında o sıfatı olumsuz kıldı. Bak tatil yaptı ama tahrif yaptı mı? Mesela arşı işte istivadan kasıt ama şudur mudur falan dedi mi? Demedi. Bak bu adam tatil yaptı ama tahrif yaptı mı? yapmadı işte. Anlaşılır. O yüzden bak dedik ya, tatil nedir? İsim ve sıfatları tahrif ederek veya etmeyerek. İşte etmeyerek mesela bu manası mesela budur. Etmeyerek nedir? Allah-u Teala hakkında olumsuz kılmaktır. İşte abiler bakın, bu görüş de tabi batıl bir görüştür. Kimleri mesela ne yapıyorlar? Bu görüşü selefi saline nispet ediyorlar. Diyorlar ki selef isim ve sıfatlarda, onların itikadı neydi diyorlar? Selef istiva gibi iki göz, iki göz, iki el gibi buna benzer sıfatları okuyorlardı. Hiç mana vermeden geçiştirip gidiyorlardı diyorlar. Kesinlikle abiler bu da yanlış bir görüştür. Dediğim gibi yani bunun batıl olduğunu izah eden kitaplara müracaat edebilirsiniz.
O ne deniyordu?
Mufavvida. Tafvid ne demek mufavvida? Allah'a havale ediyorlar. Yani manayı da Allah, manayı Allah'a havale ediyor. Ben manasını bilmem diyor. Bak bu yanlış. Biz ne diyoruz? Biz mana bilinir diyoruz. Manadır, zahir anlamıdır. Bizim bilmediğimiz tek şey ne? Keyfiyet. Bak farkımızı anladın mı? Birazdan zaten bahsedeceğiz. Biz ne diyoruz? Allah'ın sıfatlarının biz manasını biliyor muyuz? Bak çok önemli. Bak burayı çok iyi fehmedin. Allah'ın biz sıfatlarının manasını biliyor muyuz? Biliyoruz. Ama keyfiyetini biliyor muyuz? Yani biz manayı biliyoruz. Keyfiyetini Allah'a havale ediyoruz. Ama bak bu mufavvida ne yapıyor? Hem keyfiyetini Allah'a havale ediyor. Hem de manayı Allah'a havale ediyor. Bak bu mufavvida bu yanlış bir görüş. Selef böyle bir şey düşünmüyor. Eşariler ve Maturidiler ısrarla diyorlar ki selef bu görüşteydi. Kesinlikle yanlıştır. Yanlış olan da dediğim gibi kaynaklara müracaat edebilirsiniz ve o hazırladığım makalede de mesela bunun böyle olmadığı, bu selefin böyle bir düşüncede olmadığı da orada mesela Allah'ın izniyle alimlerimizden öğrendiğim kadarıyla ispatlanmıştır. Oraya dilerseniz bakabilirsiniz. Evet abiler, işte tahrif ve tatil arasındaki fark bu. Yani o zaman dolayısıyla her tatil demek o zaman, yani tatil o zaman demek ki tahriften daha genel. Değil mi? Dolayısıyla o zaman her tahrif bir tatildir. Ama her tatil tahrif değildir abiler. Üçüncü kavram peki nedir abiler? Üçüncü kavram neydi? Temsil. Temsil. Evet. Bunu kim alimler? Teşbih olarak da adlandırmışlar. Teşbih olarak da demişler mesela. Önemli, yani çok ince bir fark var. Oraya şimdi girmeye gerek yok. Teşbih ile temsil arasında. Her neyse, ne demek abiler temsil? Allah-u Teala'nın zatının veya sıfatlarının mahluklarınki gibi olduğuna inanmak. Tamam. Mesela örnek, mesela Allah'ın işitmesi var. Şöyle mesela inanmak temsil yapmaktır. Allah'ın işitmesi bizim işitmemiz gibidir. Bak bu nedir? Temsil işte yapıyor adam. Veyahut da mesela işte Allah-u Teala'nın eli var, evet. Ama Allah'ın eli bizim elimiz gibidir. Allah'ın inmesi işte falanca işte kedinin inmesi gibidir. Sallıyorum mesela. Bak ne yapıyor Allah'ın isim sıfatlarını, yani Allah-u Teala'nın zatını veyahut da sıfatlarını ne yapıyor? Mahlukata benzetiyor. Mahluklarınki gibi olduğuna inanıyor Allah'ın isimlerinin, sıfatlarının ve zatının. İnşallah anlaşıldı. Bak buna ne denilir işte abiler? Temsil denilir ve temsil yapan insanlara peki ne denilir? Bakın bu kavramları bilelim. Ne denilir temsil yapan insanlara? Müşebbihe denilir. Müşebbihe veyahut da mümessile. Mümessile de denmiş. İnşallah bunu da biz de anlamış olduk. Dördüncüsü abiler neydi? Dördüncü ve son kavram. O da nedir? Tekyiftir. Peki tekyif nedir abiler? Allah-u Teala'yı herhangi bir mahluka benzeterek veya benzetmeyerek, benzeterek veya benzetmeyerek onun zatını veya sıfatlarını belli bir ölçüye koymaktır. Nitelendirmektir. Bunların keyfiyetini zikretmektir. Mesela örneğin Allah, dediğim gibi işte sayı hadiste sabit ki gecenin son üçte birinde ne yapar? Dünya semasına iner değil mi? Tamam, adam bu sıfatı kabul ediyor, güzel. Kabul ediyor, zahir üzerine alıyor. Tamam güzel. Hani tahrif etmiyor. Tahsil etmiyor. Güzel. Buraya kadar güzel geliyor. Ama adam ne yapıyor gelip? Tekyif yapıyor. Diyor ki yani Allah, evet, dünya semasından iner. İşte aynı şöyle şöyle iner diyor mesela. Gösteriyor mesela. Aynı mesela bak benim şuradan indiğim gibi Allah da dünya semasına iniyor mesela. Bak ne yaptı? Keyfiyet atfetti. Değil mi? Hani Allah-u Teala'nın o sıfatını bir ölçüye koydu. Bir nitelendirdi. Keyfiyet arz etti. Doğru mu? İşte bakın abiler, böyle de biz yapmıyoruz. İşte Allah'ın isim ve sıfatları hakkında böyle de bir şeye kalkışmıyoruz. Keza mesela bu Rafizi olan Hişam İbnül Hakem diye bir adam vardı tarihte. Hişam İbnül Hakem. Bu Rafizidir, Şia'dır. Yani günümüzde de malum Şialar zaten malum yaşıyorlar. Allah onlara lanet etsin. Allah onları yerin dibine geçirsin. Onlar İslam'ın en büyük engelleridir şu anda, değil mi yani? Amerika'nın hatta yani hesapta Amerika'ya böyle tersmiş gibi, Amerika ile sürtüşme içinde gitmişmiş gibi böyle gösteriyorlar neydi, ama vallahi Amerika ile beraber hareket ediyorlar Sünnilere karşı. Şu anda malum yani hem yani dünyanın farklı bölgelerinde şu anda resmen Amerika ile beraber vesaire birlikte Sünnilere karşı Sünni akidesi yeryüzüne hakim olmasın diye onlarla yardımlaşıyorlar. Yani böyle habis, pis insanlar yani. Tatarlara bile onlar yardım etmişler. O Tatarlar var ya, insanları asıp biçen, bütün insanları öldüren, kitapları böyle yani nehirlere atan, birçok kitabı böyle imha eden, birçok insanı öldürdükleri için hatta nehrin böyle kıpkırmızı olmuş olduğu, yani o pis eylemleri yapan Tatarlara da o şivalar yardım etmiştir. Bunlar böyle mel'un, habis insanlar bunlar. Allah lanet etsin bu adamlara. Bakın abiler, bu Rafizi önceden yaşamış Hişam bin Hakem'in tabileri var. Hişamiler diye mesela. Bunlara mesela bir düşüncesi var. Bunlar diyorlar ki Allah'ın uzunluğu eni gibidir diyorlar. Bak ne yaptılar, Allah'ın uzunluğuna bir keyfiyet verdiler değil mi? Allah'ın uzunluğu Allah-u Teala eni gibidir diye, bak ne yapıyorlar? Böyle keyfiyet verdiler. Ha işte yani dediğim gibi, yani Allah-u Teala'yı zatını veyahut da işte sıfatlarını belli bir ölçüye koyuyorsun. Ama bakın, ister mahluka benzeterek ister benzetmeyerek. Adam mesela derse ki işte Allah dünya semasına şöyle şöyle iner. Bak şöyle şöyle iner derken bir mahluka ben yani onun mümasilini, onun benzerini zikretmek için yaparsa bu temsil olur mu? Olmaz. Çünkü temsil neydi? Mahluka benzeteceksin. Adam diyorsa ki mesela Allah dünya semasına şöyle şöyle iner diyorsa, ama bunu şöyle şöyle iner derken bir mahluka da benzetmeyerek bunu söylüyorsa, bu temsil yapmış olmaz. Ne yapar? Teklif yapmış olur. Ama derse ki Allah aynı işte insanların inişi gibi iner derse, hem teklif yapmış olur hem de temsil yapmış olur. O yüzden tarifi iyi anladık değil mi? Yani mahluka benzeterek veya benzetmeyerek Allah'ın zatını veya sıfatlarını belli bir ölçüye koymaktır. Bakın abiler, tamam, biz teklif yapmayarak anlayacağız dedik, doğru mu? Peki bu şu anlama mı gelir? O zaman demek ki Allah'ın iki elinin keyfiyeti yok. Allah'ın arşa istivasının bir keyfiyeti yok. Böyle mi diyeceğiz? Hayır, öyle demeyeceğiz tabii ki. Keyfiyetini biz bilmiyoruz. Ama var mı bunun keyfiyeti? Elbette ki var. Allah'ın iki elinin elbette ki nedir abiler? Bir keyfiyeti var. Çünkü bir şey abiler mutlaka bir keyfiyet üzerine olur mu? Doğru mu? Bir şey düşünün yani, hiç keyfiyeti olmaksın onun olabileceğini düşünebiliyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. Allah'ın iki eli var ve onun keyfiyeti de var. Ama biz biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Çünkü Allah bize sadece ne yapmış? Böyle bir sıfatın olduğunu haber vermiş. Ama benim bak sıfatım böyle böyledir, istivam böyledir, elim böyledir, iki elim böyledir, iki gözüm böyledir, ayağım böyledir, inmem böyledir, sevinmem böyledir, gazaplanmam böyledir. Bak bunları değil mi, Kur'an ve sünnette geçen Allah'ın isim ve sıfatları. Bunlar malum olduğu için şimdi bunların her birinin delilini zikretmeye gerek yok. Bunları çünkü herkes kabul ediyor, ama mesele ne? Mesele bu ayet ve hadislerin nasıl anlaşılması gerektiği. Laf işte burada, anladınız mı? İşte abiler bakın, biz diyoruz ki tamam biz keyfiyetlendirmiyoruz, ama keyfiyetlendirmiyoruz fakat Allah'ın bu sıfatlarının keyfiyeti yoktur da diyor muyuz? Demiyoruz. Demiyoruz böyle bir şey. Ve abiler şunu söyleyeyim, eğer Allah-u Teala'nın sıfatlarının keyfiyetinin olduğunu söylersek Allah hakkında ne yapmış oluruz abiler bizler? Bilgisizce konuşmuş oluruz Allah malı. Çünkü sen, Allah sana bildirdi mi? Sen Allah'ı gördün mü? Allah'ı gördün mü sen? Görmedik. Peki Allah'a benzeyen bir varlığı gördün mü? Bunu da görmedin. O zaman sen Allah'ı nasıl tanıyorsun yani? Allah'ı görmeden sen Allah'ın sıfatını, keyfiyetini sen nasıl söyleyebiliyorsun değil mi? Bu Allah hakkında olumsuzca konuşmak yani Allah hakkında bilgisizce konuşmak değil midir abiler? O zaman biz ne yapıyoruz? Diyoruz ki üçüncü şık, Allah bize haber verdiğini biz söyleriz. Allah haber vermiş mi peki sıfatından? Yani sıfatının, keyfiyetinden haber vermiş mi? Vermemiş. O zaman biz de ne yaparız? Orada dururuz, daha da ileriye gitmeyiz. O zaman deriz ki Allah-u Teala'nın İşitmesinin, görmesinin, nasıl olduğunu, inmesinin, gelmesinin, arşa istiva etmesinin, gazaplanmasının, sevinmesinin nasıl olduğunu ne yapmayız abiler? Bilemeyiz. Ama bunun bir keyfiyeti var mı? Bunun bir keyfiyeti vardır. Evet. Abiler dolayısıyla sonuç olarak şunu söyleyelim abiler. Şimdi isim ve sıfatlar tevhidi dedik değil mi? Bunun şimdi ne anlama geldiğini bir izinle öğrendik. Bunu bildikten sonra abiler bakın, tevhidin bakın bu kısmının şu iki asıl üzerine bina edildiğini öğrenmemiz gerekiyor. Bunu bilmemiz gerekiyor. Yani tevhidin bu kısmı şu iki asıl üzerine bina edilmiştir. Tamam. Şu iki asıl gerçekleştirilirse işte o zaman isim ve sıfatlar tevhide ne olmuştur? Gerçekleştirilmiştir. Nedir abi o iki asıl? Bakın dikkatli olun. Birincisi Allah-u Teala'yı mahluklara benzetmekten tenzih etmek. Allah-u Teala'yı mahluklara benzetmekten tenzih etmek. İsim ve sıfatlar tevhidini gerçekleştirmek istiyorsak birinci adım nedir? Birinci atılması gereken adım nedir? Budur işte. Allah-u Teala'yı mahluklara benzetmekten ne yapacağız? Tenzih edeceğiz. Yani noksan sıfatlardan tenzih edeceğiz. Değil mi? Çünkü insanın net noksan sıfatları var. Mesela ne gibi işte? Örneğin Allah-u Teala'yı uzuvlarının, organlarının olmasıyla sıfatlayabilir miyiz? Haşa. Evet, Allah'ın eli var diyoruz. Allah'ın gözü var diyoruz, ama bu Allah'tan bir parça olan, Yani o olmadığı zaman Allah-u Teala'nın zatının noksan olduğu sıfatlar mı diyoruz biz bunları? Hayır. Allah'ın eli vardır. Sebep bizim elimiz var ama bizim elimiz bir uzvumuzdur değil mi? Bu olmadığı zaman ne oluruz biz? Noksan oluruz. Kafamız olmadığı zaman ne oluruz? Noksan oluruz, doğru mu? O zaman biz kafaya ihtiyacımız var bizim. Zatımızın bizim neye ihtiyacımız var? Kafaya. Zatımızın neye ihtiyacı var? Ayağa, ele ihtiyacı var, doğru mu? Ama Allah'ın da iki eli var. Allah'ın da yüz sıfatı var. Var. Bu ayetlerde, hadislerde geçiyor. Ama peki biz şunu diyor muyuz? Yani bunların hepsi Allah'ın biraz uzvudur. Bir organıdır. Yani o olmadığı zaman Allah noksan, Allah'ın zaten noksan oluyor. Böyle bir şey söyleyebilir miyiz? Allah muhafaza. Hayır, Allah'ın uzvunun olduğunu, yani bunların Allah'ın uzvu olduğunu söylersek o zaman Allah'ın zatının bunlara muhtaç olduğunu söylemiş olacağız ki Allah hiçbir şeye muhtaç değildir yani. Mesela yine mesela Allah-u Teala'nın işte ağlamasının olduğunu, üzülmesinin, acıkmasının, susamasının, değil mi? Bu sıfatlarla ne yapmam? Allah'ın sıfatlarına var. İnşallah anlaşıldı. Noksan sıfatlardan tenzih edeceğiz. Birinci adım bu. Birinci adım neymiş? Allah'a mahluklara benzetmekten tenzih edeceğiz. Yani noksan sıfatlardan, acıkmaktan, ağlamaktan, sızlamaktan, yorulmaktan tenzih edeceğiz. İkincisi peki ne? Kendisinde hiçbir eksiklik bulunmayan kemal sıfatları, kamil sıfatları Allah hakkında ispat etmek. Bu da ikinci adım. Allah'ın işitmesi vardır ama öyle bir işitme ki bu son derece, kemal derecesinde olan işitme. O Allah ki her şeyi işitir yani, her şeyi. Her şey, insanın böyle iki insanın arasındaki fısıldaşmayı dahi işitir, doğru mu? Heh, böyle bir şekilde inanacağız yani. Allah-u Teala'nın görmesi var, onun görmesi öyle bir görmedir ki kemaldir yani. Her şeyi görür. Allah'ın hayat diye bir sıfatı var, öyle bir hayat sıfatı var ki bu hayat sıfatı nedir? Nasıl bir sıfattır? Kamil bir sıfattır. Yani ne demek kamil bir sıfat? Yani o onun hayatının hiç başlangıcı yok. Hiç sonu da olmayacak. Bak kamil diyor. Anlaşıldı. O yüzden Allah'ın bir sıfatını kabul edeceğimiz zaman nasıl kabul edeceğiz? Kamil bir şekilde kabul edeceğiz. İşte bakın bu iki adamı gerçekleştiren kişi ne yapmış olur? Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarına tevhid etmiş olur. Yani birincisi neymiş? Tenzih etmek Allah'ın noksan sıfatlardan. İkincisi peki nedir? Allah'ın sıfatlarını kamil bir şekilde ispat etmek. Bakın bir ayet okuyayım. Bu ayette bu ikisine de vurgu var. Ne diyor Allah-u Teala? Çok meşhur bir ayet. Şura suresinin 11. ayetinde ne diyor Allah-u Teala? Leyse kemislihi şeyun ve huves semi'ul basir. Bu hemen hemen hepinizin duyduğu bir ayettir. Leyse kemislihi şeyun. Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Birinci cümle. Ve huves semi'ul basir. Allah nedir? İşitendir. Görendir. Bak. Birinci cümle ne? Leyse kemislihi şeyun. Allah'ın hiçbir benzeri yoktur. Ne demek Allah'ın hiçbir benzeri yoktur? Bak burada bak neye var? Birinci kısma şey var. Birinci kısmın delili var, doğru mu? Allah'ın hiçbir benzeri yoktur diyorsun. Hiçbir benzeri. Olumsuz bak yani. Allah'a sen noksan sıfatları olumsuz diyorsun. Semi'dir, işitendir diyorsun. Görendir diyorsun. Bak burada da ne yapıyorsun? İspat ediyorsun. İkinci kısma bir atıf var. Yani o kemal sıfatlarıyla ispat edeceğiz dedik ya. Ona işte bir atıf söz konusu. O zaman abiler dolayısıyla sonuç itibariyle artık bunu sonlandıracak olursak bizler abiler Kur'an ve sünnette geçen İsim ve sıfat naslarını nasıl anlamamız lazım? Teşbih yapmaksızın, temsil yapmaksızın ve tekyif yapmaksızın Allah-u Teala'ya layık olacak şekilde, Allah-u Teala'ya yaraşır şekilde zahir anlamlarını almak suretiyle, tahrif yapmaksızın ve tatil yapmaksızın zahir anlamlarını almak suretiyle ne yapmamız lazım? Anlamamız lazım. Zahir anlamından kastımız işte neydi? Dediğimiz gibi zahir anlamından kasıt abiler, Arap dilini bilenlerden selim, ya ne demek selim? Bozulmamış, saf bir akla, saf bir fehme ve anlayışa sahip olan kimselerin herhangi bir kelime veya cümleleri işittiklerinde ve okuduklarında zihinlerine gelen ilk anlamdır. Bir Arap mesela, yani zihni bozulmamış, saf bir anlayışa sahip olan bir Arap mesela isim ve sıfat naslını okuduğu zaman aklına ilk gelen anlam neyse işte o zahir anlamdır. İşte biz ne yapıyoruz? İsim ve sıfat naslarını zahir anlamlarını üzerine almamız lazım diyoruz. Yani tatil yapmamız lazım, tahrif yapmamamız lazım ve tekyif de yapmayacağız tabii ki. Zahir anlamlarını alırken tekyiften de kaçınacağız. Temsilden de Allah'a mahlukata benzetmekten de kaçınacağız. İşte bu yapıldığı takdirde isim ve sıfatlar tevhidi tam anlamıyla gerçekleştirilmiş olur. İnşallah abiler bundan sonraki dersimizde, bir sonraki dersimizde ne meselesini işleyeceğiz inşallah? İsim ve sıfatlar tevhidi başlığı altında incelenen Allah-u Teala'nın nerede olduğu meselesi. Bu da çok önemli bir mevzu. Günümüz toplumunda insanların çoğu, bir çoğu da demiyorum, insanların çoğu bu konuyu yanlış biliyorlar. Bilmiyorlar Allah nerededir diye sorduğumuz zaman hep yanlış cevap veriyorlar. Ve bu öyle bir mesele ki abiler günümüzde çok ciddi tartışılan bir mesele. Hem Türkiye'de hem de İslam aleminin diğer bölgelerinde çok ciddi Eş'ari ve Maturidilerle Selefiler arasında çok ciddi ihtilafların yaşanmış olduğu bir mesele. Eş'ariler ve Maturidiler Allah'ın arşın üzerinde olduğunu kabul etmiyorlar. Ama Selefiler ise, ki hak olan da zaten budur, Selefi diye adlandırıldığı için söylüyorum yani. Artık başka bir ad da koyabilirsiniz. Allah'ın arşın üzerinde olduğunu söylüyorlar. Ki zaten doğru olan görüş de budur. İnşallah öbür dersimizde sadece isim ve sıfatlar tevhidinin bir örneği olarak bu sıfatını Allah'ın ele alacak. Allah'ın arşı istiva etmesinin, Allah'ın arşının üzerinde olduğunun delilleri üzerine duracağız inşallah. Ondan sonra da bu derste bittikten sonra artık şirk meselelerine biiznillahü teala geçmiş olacağız. Velhamdülillah.